Ayrım 7.
Saint Michel Bulvarı üzerindeki nefti renkli büyük demir kapı önünde Brugge dentili zarafetiyle yükseliyordu. İki kanadının ortasında sarı aslan kafaları. Beyaz çakıl döşeli genişçe yol küçük ağaççıkların arasında uzayıp gidiyor. Çimler biraz bakımsız ama sararmış değil. İleride kırmızı çiçekli küçük bir göbek gözüküyor. Amcasının arkadaşının Fransız karısı onu az önce kapıda bırakıp gitmişti. Utandı, zile bastı, bekledi. Tekrar bastı. Bu kez beklemedi. Kapıyı itti, girdi. Kırmızı bodur begonyaların yanından geçerek büyük kapıya ulaştı. İçeri girince şaşırdı. Büyük mermer holde iki yanından Louis stil yükselen merdivenin karşısındaydı. Mermer basamaklar şimdi silinmişçesine tertemizdi. Kıvrılarak yükselen demir yaldız korkuluğa baktı. Etrafta kimseler görünmüyordu. Yukarı çıktı. Müdürün odasını bulması zor olmadı ama ondan önce sekretere başvurması gerektiğini düşündü. Kapıyı vurdu, bekledi. Ses yok. Yoksa onu çoktan kapatılmış bir mektebe mi göndermişlerdi? Kalın meşe kapıya, yüksek pencerelerden dolan ışıkla aydınlanmış koridora bakıyordu ki kapı açıldı. Ufak tefek hayli yaşlıca bir kadın, şık siyah elbisesi, parlak kırmızı dudak boyası, birkaç dizi zincirli boncuklu kolyesiyle elindeki kağıt tomarını sallayarak huysuz tiz bir sesle çabuk çabuk sorular sormaya başladı. Rahatı bozulmuş yahut yapmakta olduğu işi yarım kalmıştı besbelli. Yanıt beklemeksizin aralıksız konuşuyordu. Genç öğrenci söylediklerinin hiçbirini anlamıyordu. Kadın sonunda sustu. Yüzüne öfkeli bir dikkatle bakarak bir iki saniye bekledi. Kibirle aşağılayarak süzüyordu. Sonra birden arkasını döndü. Eyvah, gidiyordu. Cahit ileri atıldı, ayağını kapının arasına koydu. Sonra yayı boşalmış gibi arka arkaya sözcükleri tümcüleri fırlatmaya başladı. Ne söylediğinin farkında değildi. Ama gerekli her şeyi söylediğinden emindim. O anda lise müdürünün zarfını, yani marif vakaletinin zarfını hatırladı. Çabucak cebini, küçük çantasını karıştırdı. Zarfı bulamıyordu. Yüzünden terler sızıyordu. Kadın aynı tiz sesiyle bir kahkaha attı. Sonra içeri seslendi. Venez, Venez, Monser, Dobas, Vole, Votre, Erev, Turk, ha ha ha ha. Kadın yaşlı bir papağan gibi gülüyordu. Mr. Dobis kalın gür sarı kaşları altında gri gözleri ciddi yüzüyle direktifler vermeye hazır tombul şişman parmaklarını yelek ceplerine geçirmiş olarak geldi. Önce yaşlı süslü kadına baktı. Kadın çabucak arkasını dönüp giderken bile bakmaya devam etti. Ne öfkeli, ne neşeli, ne beğenen, ne kınayan bakışlardı bunlar. Öylesine amaçsız bakıyordu sanki. Genç öğrenci bu kez daha dingin, olabildiğince az yanlış yapmaya özen göstererek kendini tanıttı. Dubois aynı ilgisizlikle zarfı aldı, yazıyı okudu. Sanki her gün Türk marifinden böyle eli zarflı öğrenciler gelip duruyormuş gibi. Peki Mösyö dedi, gidip sınıfa giriniz. Başka bir şey söylemeden geri döndü, yüksek meşe kapıyı verdi. Yeniden sessizlik, yeniden yabancılaşma. O küçücük sarı zarfın ona verdiği güvenlik duygusu yitip gelmişti. Varlığı o zarftan ibaretmiş gibi, ağırlıksız ipinden kurtulmuş balon gibi yabancılık duygusuyla küçüldükçe küçülüyordu. Yıllarca kulaklarında yankılanacak olan, orta yaşlarında bile yatağından fırlatan o zilin sesini, elektriğin iyice dayanılmaz hale getirdiği sesi ilk kez o anda duydu. Sonra yaşadığı bir mahşerdi. Öğrenciler her yerden fışkırıyordu. Bunlar İzmir Lisesi'nin buyurulmayı bekleyen, ürkek, edilgen öğrencileri değil, hayata saldırarak yaşamaya alışmış, canının çektiğini, gönlünün dilediğini elde etmeye alışık, gürültücü gençlerdi. Onların arasına yuvadan atılmış ürkek bir yavru gibi karıştı. Bu şamatacıların hepsinden iyi olmalıyım. Bunların arasından kendine bir yol açabilirdi. Kendi yerini kazanacaktı. Kendi yerini seçecekti. Öyle de yaptı. Gitti, ikinci sınıf dersliğini buldu. Orta sıralarda üzerinde ceketler, kitaplar olmayan boş bir sırayı gözüne kestirdi. Oraya oturdu. Birinci sınıftan başlayamazdı. Cebindeki para ancak 2 yıl yetecek kadardı. Spesiyaldeki yaşını başına almış öğrencilerin arasına katılma şansı belki de hiç olmayacaktı. 3 yıllık St. Louis Lisesi'ni 2 yılda bitirmeliydi. Ne yazık ki daha ilk derste durumun korkunçluğu ortaya çıktı. Fransızcası dersleri anlamaya yetmiyordu. Okulun matematik anlayışı da bir garipti. Yıllar sonra bu eski öğrencisiyle ilgili bir belgesel için St. Louis Lisesi'nin eski müdürü Dubus kameranın karşısına geçti. Şöyle diyordu. O tarihlerde okulumuzda titiz bir matematik hocamız vardı. İyi bir öğretmendi, değerliydi. Cahit'in okulumuza kabulünden 1-2 hafta sonra elinde tebeşirle çıka geldi. Öfkeliydi. Türk öğrencinin hem Fransızcasının çok zayıf olduğunu hem de problem münakaşasında kendine az kabul edilemez metotlarla sonuca ulaşmak istediğini söyledi. Onu okuldan çıkarmamızı istiyordu. Öğrenciyi çağırdık. Kendisine neden birinci sınıfa devam etmesi gerekirken ikinci sınıfa girdiğini sorduk. Bize şaka gibi gelen bir yanıt vermişti. 3 yıl için ne parası ne de zamanı vardı. Şaşırmıştık. Sınav kağıdı önümüzdeydi. Verilen nümerik denklemi 1-2 aşamalı çok kısa yoldan çözmüştü. Ama değişen şartlara göre farklı seçenekler de çözümler de vardı. Matematik hocasının kabul edilemez dediği metot bu olmalıydı. Bunu neden yaptığını sorduk. Yani çözüme kolayca ulaştıktan sonra neden değişik koşullara göre seçenekler öğreterek çözmüştü. Yanıtı kısa oldu. Bu kadar basit sınav sorusu olmaz diye düşündüm. Bu beklenmedik yanıt bizi çok şaşırttı. Ama ne yapmamız gerektiğini de hemen karar vermeliydik. O bize yardımcı oldu. 2 ay daha bu sınıfta kalmak istediğini, 2 ay sonra Fransızcası düzelmezse 1. sınıfa kendiliğinden geçeceğini söyledi. Rahatlamıştık. Çaresiz kabul ettik. Gerçi ilk kez böyle bir karara varıyorduk. Ama öğrencinin arzusu azmi bizi etkilemişti. Ne kadar haklı olduğumuzu o bize kısa sürede gösterdi. Bilirsiniz bizde bakalorya sınavları üniversitede yapılır. Cahit 2. yılın sonunda bakalorya sınavı için başvurduğunda artık bunu da başaracağını biliyorduk. Ama emin olamazdık tabii. Gene de o bizi bir kez daha şaşırtmayı becerdi. En yüksek bakalorya notunu o almıştı. Gerçi o yıllar Türkiye'nin ve Türklerin yalnız bizi değil bütün dünyayı şaşırttığı yıllardı. Ama bizim parlak öğrencimiz artık daha fazla bizimle kalamazdı. Parası da zamanı da bitmişti. Ağabeyim Cahit ısrarla onun okuluna devam etmemi istiyordu. Oysa benim aklımdan bambaşka şeyler geçmekteydi. Sonunda onun dediği oldu. Ben seneler sonra ağabeyimin okuduğu okula gittim. École Normale Supérieure. O hem politekniki hem École Normale'i kazanmıştı. Bu bir Fransız için de övünülecek bir şeydi. Ağabeyim École Normale'i seçti. Çünkü lise öğretmeni olmak, burs almakla borçlandığı milletine duyduğu borcunu öğrencilerini bilimsel düşünceyle donatarak ödemek istiyordu. Anadolu'da özellikle Kastamonu'da öğretmenlik yapmak istiyordu. Bir gün ziyaretçim olduğunu haber verdiler. Şaşırdım. Burada kimsem yoktu. Kim gelebilirdi? Küçük ziyaretçi odasına girdiğimde ufak tefek güzel şık bir hanımın beni beklediğini gördüm. Ben Violet diyerek kendini tanıttı. Aslen İzmirliymiş. Bir Fransızla evlenerek Paris'e yerleşmiş. Okulda çalışan bir arkadaşından İzmir'den bir öğrencinin geldiğini duymuş. Benim Cahit Arf'ın kardeşi olduğumu söylenince kalkıp gelmiş. Ağabeyimle iyi arkadaş olduklarını söylüyordu. Fransızlar için alışılmadık bir yakınlık, iştenlik gösteriyordu. Bana Kordon'u, Karşıyaka'yı, adını duymadığım bazı semtleri, İngiliz bahçesini soruyordu. Özlem içinde olduğu belli oluyordu. Yanıtlamaya çalıştım, anlattım. Ben konuşurken gözü sık sık arkamdaki duvarda geziniyordu. Sonunda dayanamayıp ben de döndüm. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Ağabeyimin resmi tam orada arkamdaydı. O günlerdeki kadar yakışıklı. Sert, gür saçları arkaya doğru taranmıştı. Köşeli çenesinin üzerinde annemin dudaklarından gelen gizli farkındalık gülümseyişi, siyah gözlerinde dalgın bakışları. Violet'le birlikte gururla gülümsedik. Duvardaki resim bize içten dostluğumuzun kapılarını açmış oldu. Orada kaldığım yıllarda benim sanat zevkimin gelişmesinde özellikle kocasının büyük payı oldu. Küçük bir sanat galerisi vardı ve çok seçkin plak koleksiyonları. Onunla saatlerce müzik dinlediğimiz olurdu. Beni konserlere de çağırırlardı. Özellikle açık havada olanları kaçırmazdık. Violet ise hep biraz gerideydi. Ağabeyimin dediği gibi iyi müzik, iyi matematik gibidir. İnsana sonsuzluk duygusu verir. Neyi çağırdığı belli olmasa da sonsuzluktan bir şey çağırır iyi müzik. Bir parçası olduğumuz evrenin sonsuzluğundan. Tabii bu duyuşa insan bilgiyle, düşünceyle varıyor. Her neyse, yani ağabeyimin resmi hala o duvarda çerçeveli duruyor. Okulun övünç listesinden seçkin bir matematikçi olarak.